yerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 6. bölümdeyiz. Evet, herkes 6. bölümde. 6. bölümün ilk 7 ayetini anlamaya birlikte devam edeceğiz. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Peygamberlerin içerisinde konaklayabileceği, kalabilecekleri ev inşa etmek için elindeki baltayı ağaç kesmek için salladığında bu genç diyelim öğrenci, peygamber demirin saptan kurtulup Şeria nehrinin o derin sularına ne oluyor? Düşürüyor. Şimdi bakın baltayı düşünün. Baltaya bir sap takılı değil mi? Şimdi siz salladığınız zaman baltayı dikkat edin. Baltanın o ucu, o demir, metal ucu, demir ucu gidip gelir böyle arada bir. Gidip gelir o sopayı yıpratır birazcık. Ve bir anda hiç fark etmezsin. Ben elektrikçi olarak yıllarca çalıştım Türkiye'de. Ve keski ile yani maysel, hemen o maysel böyle kanal kazarken kazıyorsun. Bir bakıyorsun puf diye çekiç fırlıyordu. Ne yapıyorduk biliyor musun? Hemen takıyorduk. Etrafına ağaç çakıyorduk. Sıkılaştırıyorduk, bollaşıyordu. Şimdi biz de hizmet ederken yıpranıyoruz. Doğru mu? Yıpranıyoruz hizmette, Rabbe hizmet ederken. Bazen yıprandığımızdan dolayı saptan kurtulup giden o demir gibi biz de yere düşüyoruz. Doğru mu? Evet, yere düşüyoruz. Ama tekrar onarılması gerekiyor. Bakın. Adam genç delikanlı büyük bir panik yaşıyor. 5. ayete bakın. 6. bölüm 5. ayet. Panik yaşıyor ve şöyle diyor. Ey efendim diyor. Ben onu ödünç almıştım. Büyük bir heyecan içerisine düşüyor. Ve balta biliyorsunuz demir çok ağır bir şey. Suyun üstünde durması mümkün değil aslında. Ne yapıyor? Doğal olaraktan kısa zaman içerisinde derinliklere gömülüyor. Derinliklere gömüldüğü için öğrenci doğal olaraktan düşünüyor ki ya bu şimdi derin sulara gömüldü, ben bunu nasıl tekrar geriye alacağım? Bunun telaşını yaşıyor zavallı öğrenci. Eyvah, bunu da ödünç almıştım, kaybettim, ne yapacağım? Telaşı içerisinde düşüyor. Panik içerisinde olmuş olmasının doğal nedeni bu olduğunu düşünüyorum. Ama bu genç delikanlı baltanın karşılığını ödeyecek yeterlikte değildi. Genç öğrenci. Parası yoktu ki alsın. Değil mi? Eğer mümkün olsaydı zaten onu kendisi satın alırdı. Satın alacak gücü yok. Onun için ödünç alıyor değerli kardeşler. Ve bunu biraz anlamanız açısından aslında çok ilginç. Bugün biraz konunun üzerinde düşünürken, dua ederken sabahleyin geldi aklıma bir şey araştırma sonucunda. Bir ayete götüreceğim bunu. Bu gencin neden bu kadar çok üzüldüğünü anlamanız açısından. 1. Samuel kitabına bakın. Lütfen 1. Samuel kitabına bakın. 13. bölüm. Bakın 13. bölüm. Orada çok net bir şekilde aslında anlayabiliyoruz. O dönemde neden bu kadar zordu metal bir şeye, alete, bir alete sahip olmak ya da bir silaha sahip olmak ne kadar zor bir şeydi. 13. bölüm 22. ayete bakın. 13-22'ye bakın. Ne diyor orada? Ne diyor Hatice?
İşte bu yüzden savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç ustam yoktu.
Bakın düşünün şimdi. Koca bir orduya 2 tane kılıç vardı. Koskoca bir orduya 2 tane kılıç vardı sevgili kardeşler. Çünkü o dönemde metal pahalı bir şeydi. Herkesin çok çabuk elde edebileceği bir şey değildi. Bu delikanlının neden bu kadar kaygı içerisine düşmüş olması, bu genç delikanlının neden bu kadar kaygı içerisine düşmüş olmasını daha iyi anlayabiliriz bu ayete baktığımız zaman. Gerçekten de o dönemde kolay bir şey değildi. Metalden yapılmış, demirden yapılmış bir silaha ya da bir alete sahip olabilmek sevgili kardeşler. Şimdi bu balta değerli kardeşler, bu adamın elinde olan balta ödeyebilecek, onun değerini karşılayabilecek yeterlikte olmayışı neyi bize gösteriyor? Yani onu satın alabilecek yeterlikte değil. Pratik olaraktan, ruhsal kapsamda biraz düşündüğümüz zaman bizlerin de ödünç olarak kullandığımız bedenlerimizin karşılığını ödeyebilecek yeterlikte, güçte değiliz. Değerli kardeşler, bunu açık bir şekilde gösteriyor. Demek ki günaha düşmemizin kendi kafamıza göre, kendi kafamızdaki doğrulara göre yaşamaya çalışmamızın bir sonucu olarak balta demiri gibi Rabbimizin elinden kayıp sonsuz yok oluş derinliğine düşmüş insanlarız. Değil mi? Ve Romalılar 3. bölüme baktığımız zaman 23. ayete herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Yeşaya peygamber ne diyor 53. bölümde? 6. ayet 53-6'da. Hepimiz koyun gibi yoldan saptık. Hepimiz. Her birimiz kendi yoluna döndü diyor değerli kardeşler. Demek ki sonsuz ölümü simgeleyen, dikkat edin, sonsuz ölümü simgeleyen derin sulara gömülen balta demiri gibi kendimizi kurtarabilecek güçte, yeterlilikte değiliz. Doğru mu? Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam, çok güzel. Günahın, umutsuzluğun derinliğinden kendimizi çekip çıkarabilmemiz için yeterli güce sahip değiliz. İyilik olarak ifade ettiğimiz bizim inancımızda biliyorsunuz İslam'da da çok geçen bir ifade. Sevap denen bir şey var, iyilikler. Bizim yaptığımız iyilikler bile bunu karşılayacak, ödeyebilecek yeterlilikte, güçte kesinlikle değil değerli kardeşler. Demek ki ortaya çıkan sonuç nedir? Hepimiz aslında insan açısından baktığımızda hepimiz gerçekten de kayıp durumdayız. Kayıp durumda. Ama şükürler olsun ki çaresiz değiliz. Kayıbız. Kaybolmuş insanlarız ama çaresiz değiliz. Rab Tanrımız sayesinde o çarmıhta gerçekleşen kurban aracılığıyla umut var. Umut var. Kurtulabilmemiz için umut var değerli kardeşler. Şimdi demirin kendi başına, o ağır demirin fizik kurallarına göre karşı bir şey zaten. Yani ağır bir şeyi atla, taşı bile atsa pat diye batıyor değil mi? Fizik kurallarına karşıdır demirin su üstünde durması. Normal şartlarda gerçekten de mümkün değil. Demirin su üstünde durabilmesi mümkün değil. Ama her şeye egemen olan Rab Tanrı sayesinde ne hale geliyor? İmkansız olan mümkün hale geliyor. Düşün. Derinliklere gömülen o demir su üstüne çıkma imkanına sahip oluyor Rab Tanrı sayesinde. Demek ki Rabbimiz gerçekten de tüm fiziki kuralları bile tersine çevirebiliyor. Ne için? Kendi amacına ulaşabilmesi için. Kendi amacına ulaşabilmesi için. Evet, balta demiri bizler için pek fazla anlam ifade etmedi. Bana ne ya balta demirinden diyebilirsiniz. Yani bir anlam ifade etmeyebilir. Önemsiz, değersiz görülüyor olabilir sizin gözlerinizde. Ama şunu çok iyi anlamamız ve bilmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Rabbimiz en değersiz olan şeyleri bile kullanabiliyor. En değersiz olan şeyleri bile. Kendi yüceliği için kullanabiliyor. Yeter ki onun eline teslim etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşler, düşünün, şöyle bir düşünün. Başımızdaki saçın sayısıyla ilgileniyor Tanrı ya. Diyor ya kutsal kitapta, diyor ki kafanızdaki saçın ben sayısını bile biliyorum. Ya Tanrı benim kafamdaki saçın sayısıyla ilgilenmesi ne anlam ifade eder diye düşünebilirim. Ya Tanrı benim eğer bu saçımla ilgileniyorsa değerli kardeşler, gerçekten de yaşamımın her alanıyla ilgilendiğini gösteriyor bana. Saçımla ilgileniyorsa demek ki hayatımın en küçük noktasıyla bile Tanrı ilgileniyor, hamdolsun. Öyleyse ne diyebiliriz? Böyle bir mucize karşısında ne diyebiliriz? Derinliklerden su üstüne çıkabilen balta demiri aracılığıyla Tanrı'nın bize öğretmek istediği nedir değerli kardeşler? Şimdi Elişa ne yapıyor? Elişa ne yapıyor? Sami çok hızlı gidiyor ama tercüme zor oluyor mu? İyi, tamam. İstersen bir de o lambalara bir parmak basıver. Ha, ben çünkü ışığı seven bir kişiyim. Kendim de ışık olmadığı için Tanrı'nın ışığını ancak yansıtabiliriz. Bizde ışık yok. Şimdi bakın Elişa ne yapıyor? Balta demirinin nereye düştüğünü soruyor adama. Bakın. Ama burada çok önemli bir nokta var. Lütfen bunu görmenizi ve anlamanızı istiyorum. Balta demirinin nereye düştüğünü Elişa sormadan önce adamın bir davranışı var. Çok çok önemli bir davranış. Demiri kaybeden, balta demirini suya düşüren, ağaç kesmekte olan o insanın yaptığı bir eylem var. Ne yapıyor bu kişi? Önce Elişa'ya gidiyor. Baltayı kaybettiğini söylüyor. Bakın bu çok önemli. Demek ki önce ne yapıyor? İtiraf ediyor. Demek ki değerli kardeşler, ilk adım nedir? İtiraf etmek. İlk adım nedir? Şudur. Hatamı görmek çok önemli. Yanlışlığımı görmek çok önemli. Ama gördüğüm yanlışlığı, hatayı gidip söylemek, itiraf etmek, yani tövbe etmek aslında en zor olan davranış. Doğru mu? En fazla bunda zorlanıyoruz. Hatamızı kabul ediyoruz, çaktırmıyoruz, kimseye de söylemiyoruz, değil mi? Hatamızı görüyoruz, yanlışlığımızı görüyoruz ama insanlar ne düşünür? Şimdi bir düşün, bir pastör olarak da ben örnek olmam lazım, değil mi size? Şimdi ben bir yanlışlık görüyorum. Ulan ben bu yanlışlığımı şimdi kalkıp da kardeşlerimin de söylersem, ulan bana olan saygınlığını yitiririm diye düşünüyoruz, değil mi? Aslında tam tersidir değerli kardeşler. Bu peygamberin davranışı hepimiz için de önemli olsun. Lütfen onun yaptığını aynen yapalım. İlk adım, itiraf edeceğiz. Yanlışlığımızı göreceğiz, itiraf edeceğiz. İtiraf etmek bizim elimizde. İlk adım bu olması lazım. Sonra ne oluyor sonraki adım? Bakın, balta demirinin nereye düştüğünü soruyor Elişa hemen arkasından. Sonrasında da ne alıyor? Dikkat edin, bir dal kesiyor. Ve o dalı kesip demirin düştüğü yere atıyor. Açalım abi, açalım. Birazcık açalım burayı. Benim sesim gür zaten herhalde. Gürültü mürültü çok şey olmaz herhalde. Tamam. Şimdi ne yapıyor Elişa? Bu kişi itiraf ediyor. Yanlışını görüyor, kaybettiğini söylüyor. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Elişa da ne yapıyor? İlginç bir şey yapıyor. Bir dal alıyor, kesip balta demirinin düştüğü yere atıyor. Şimdi bu pratik olarak da ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman bize burada söylenen, verilen mesaj şu oluyor. Kesilen dal odundan yapılmış olan çarmıhı simgeliyor değerli kardeşler. Çarmıh da ağaçtan yapıldı değil mi? Ağaçtan yapıldı. Demek ki bu yaptığı dal, suya attığı dal ağaçtan yapılmış olan çarmıhı pratik olarak da düşünebiliriz, simgeliyor. Ve Rabbimiz Mesih İsa'nın çarmıhı nereye atılıyor? Suya atılıyor. Şimdi bakın dikkat edin. Kademe kademe gideceğiz. Suya atılıyor. Çarmıh suya atılıyor. Şimdi ben Petrus'un suda yürümesi olayını yıllar önce paylaştığımda, birçok yerlerde paylaştım. Paylaşırken şunu söylemiştim, hatırlayacaksınız. Bunu Kersin çok daha güzel hatırlar. Çok sık duydu benden o ağzı. Şöyle demiştim. Dünyamızı ben neye benzettim? Dünyamızı denize benzettim. Değil mi? Dünyamızı denize benzettim. Ve bizleri de neye benzettim? O deniz içerisinde, yani dünyada değişik değişik fırtınalara karşı direnen, mücadele eden kişiler olduğumuzu söyledim. Demek ki dünyamızı bir su olaraktan, bir deniz olaraktan düşünürsek, Tanrı ne yapıyor? Ağacı atıyor. Değil mi? Suya atıyor değerli kardeşler. Şimdi bu bize şunu açıklıyor değerli kardeşler. Ağaç dalının suya atılmış olması insanlığın kurtuluşu için ağaçtan yapılmış olan çarmıhın dünyamıza bırakıldığını simgeliyor. Doğru mu? Demek ki çarmıh dünyamıza bırakıldı. Ne için? Bizlerin kurtuluşu için. Ağaç suya bırakıldı. Ne için? Balta demirinin su üstüne çıkması için. Görebiliyor musunuz bağlantıları? Şimdi çarmıhın gücü neyi başarıyor? Ağır olan balta demiri gibi günahın, dikkat edin, günahın derinliklerinde yatan insan canının da su üstüne çıkmasını sağlıyor. Yani karanlıktan ışığa çıkmasını, yani kurtuluşunu sağlıyor. Balta demiri nasıl ki günahı simgeliyor, günahın ne kadar ağır olduğunu bize gösteriyor ama Tanrı aracılığıyla onun su üstüne çıktığını, yani karanlıkta ışığa. Karanlık neyin simgesi? Ölümün simgesi. Işık neyin simgesi? Işık Tanrı'nın simgesi. Yaşamın simgesi. Doğru mu? Demek ki karanlıktan ışığa kavuşmuş olması balta demirinin, biz günahlı olan insanların ölümün karanlığından, bataklığından, derinliğinden yaşama kavuştuğumuzu gösteriyor. Harika değil mi? O derinliklerden bizi çıkartıyor hamdolsun. Ama bakın, bununla kalmıyor Tanrı. Bir şey daha yapıyor. Ne yapıyor? Hatırlayın, İsrail halkı Mara'ya vardıklarında suyu içemediler değil mi? Neden? Su acıydı. Ne yaptılar? Tanrı Musa'ya dedi, bir dal, ağaç parçası gösterdi. Suya atmasını söyledi, doğru mu? Aldı, suya attı. Su ne oldu? Acı su tatlı oldu. Bu neyi gösteriyor? Tanrı, dikkat edin, burası çok önemli. Tanrı beni sadece kurtarmakla kalmıyor, sonrasında da hayatıma tat veriyor, anlam kazandırıyor, değer kazandırıyor. Harika değil mi? Ama yine yetmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın, bu değerli hayatı, anlam kazanmış olan, değer kazanan o hayatı yaşayabilmemiz için bize de düşen bir sorumluluk var. Nedir o? Bakın, Musa İsrail halkını Kızıldeniz çıkmasından kurtardı değil mi? Nasıl kurtardı? Çıkış kitabında okuyoruz 14. bölümde. Eline diyor değneği aldı. Onun bir ağaçtan yapılmış değnek vardı değil mi? Kaldırdı değneğini. Ve diyor ki yarıldı, kuru topraktan geçer gibi karşı tarafa geçtiler. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Bu da bize şunu gösteriyor. Benim sorumluluğumu, sizlerin sorumluluğunu gösteriyor. Eğer ben anlam kazanmış, değer kazanmış, tat kazanmış hayatımı sürdürebilmek için, sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için ne yapmam gerekiyor? Rabbi kaldırmam gerekiyor. Yukarı kaldırmam gerekiyor. Nedir bu yukarı kaldırma işi? Nedir? Evet, İsa Mesih'in çarmığını, Mesih'i önüne koymam gerekiyor. Önümde yürümesine izin vermem gerekiyor. Demek ki bakın, üç noktayı pratik olarak düşündüğüm zaman ne kadar güzel bir anlam var. Ben bunu böyle pratik olarak yorumluyorum size, daha anlaşılır olsun diye. Demek ki Tanrı beni çarmıh aracılığıyla kurtardı, bırakmadı. Yaşamıma anlam kazandırdı, tat verdi, değer verdi. Ama dedi ki Recep, bu tatlılığı sürdürmek mi istiyorsun? Bu bozuk dünyada yapman gereken bir şey var. Beni yukarı kaldıracaksın. Ne diyor? Ben yukarı kaldırıldığımda insanları kendime çekeceğim. Demek ki Rabbi hayatımızda önde tutmamız lazım. Yukarıda tutmamız lazım. Hayatımızın merkezinde olması lazım İsa Mesih. Eğer hayatımızın merkezindeyse o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hayat içerisinde karşılaştığımız engelleri Kızıldeniz gibi aşıyoruz. Yürümemiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Doğru mu? O zaman hayatımızda İsa'yı yukarıda tutalım. Gelin İsa'yı hayatımızda yukarıda tutalım. Bırakalım kendi değerlerimizi, kendi sahip olduğumuz yetenekleri, armağanları. Hepsi boş. Bize ait hiçbir şey yok zaten. Gelin, gelin Rab'be dönelim. Gelin Rabbi hayatımızda öne koyalım ve gerçekten de onun için yaşamaya gayret edelim, özen gösterelim. Demek ki günümüzde İnsan balta demiri gibi. Recep de balta demiri gibi değerli kardeşler. Sapından çıkmış suların yani günah karanlığının dibinde insanoğlu. Ama Tanrı bir çözüm olarak ne yaptı? Bu dünyaya ağaçtan çarmığını dikti. Hamdolsun. Ağaçtan çarmığını bu dünyada dikti. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben herkese öyle cevap veriyorum. Ufalardan söz ederim. Hepsi hikaye. Diyorum ki madem ki bu kadar UFO varsa niye kaçıyorlar bizden ya bu kadar tekneye sahipler de? Niye geliyorlar diye vırıldak gibi çekip gidiyorlar? Hepsi boş. Tanrı beni ilgilendirmiyor öbürde. Öbür tarafta da hayat var mı yok mu beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ben bu dünyada dünyaya geldim. Rab Tanrı bu dünyada çarmığı dikti. Doğru mu? Demek ki yaşam çarmıh bu dünyada dikildi değerli kardeşler. Diğerlerinin hepsi boş. Buna açık bir şekilde söylemek istiyorum. Demek ki hepimiz balta demiri gibiyiz. Senin ve benim için Rabbimiz günah oldu çarmıh üzerinde. O ağaç üzerinde. Bakın son nefesini verdiğinde diyor ki 3 saat öğlen vakti böyle güneş pırıl pırılken karanlık çöktü. Yani günahın karanlığı Rabbimizin üzerine çöktü. 3 saat boyunca değerli kardeşler. Aynı balta demirinin suya gömüldüğü gibi. Günah oldu. Rab isamesi benim için günah oldu. Sizler için günah oldu. Bakın 1. Petrus 2. bölüm. Pardon 2. Petrus 2. bölüm. Yanlış söyledim. 2. Petrus 2. bölüm. Şimdi bitirme telaşı içerisindeyiz ya. Bitireceğiz 15 dakika içerisinde. İkinci Petrus 2.24'te ne diyor? Bir kardeş okuyabilir mi? Bulan bir kardeş okusun lütfen. Birazcık soluk almış olurum. Yok mu? Birinci Petrus 2.24. Hani günahlarımız için çarmıha gelirdi falan diyor ya. Onun ha 2.24. Birinci Petrus'a bakın o zaman 2.24. Ha? Evet. Amin. Amin. İkinci Petrus diyorsun değil mi? Birinci Petrus. Ha tamam doğru söylemişiz. İkinci Petrus. Tamam. İkinci Petrus 2.20. Doğru yazmış. Birinci Petrus. Tamam. Birinci Petrus. Onu teşekkür ederim. Birinci Petrus. Ben ikinci Petrus yazmışım. 2.24 yazarken Petrus'un yanına da 2'yi koymuşum. Ya yanlış oldu ama fark etmez. Teşekkür ederim. Birbirimize ihtiyacımız var her zaman. Değil mi? Şimdi bakın değerli kardeşler. Bizler günah karşısında ölelim, doğrulukla yaşayalım diye İsa Mesih bizim için günah oluyor. Doğru olalım diye. Aklanalım diye. Doğru yaşayalım diye sevgili kardeşler. Peki hayatımıza bakalım nasıl yaşıyoruz? Gerçekten ait olduğumuz Tanrı'yı hayatımıza yansıtabiliyor muyuz yeterince? Ha? Sözlerimiz, davranışlarımız, düşüncelerimiz, planlarımız, tasarılarımız. Rab'be yücelik getiriyor mu değerli kardeşler? Ama eylem, içimden geldi söyleyeceğim, söyleyebilirim bunu. Senin bugün uzun bir aradan sonra tek başına arabayı alıp çıkıp buraya gelmen, Rab'i hoşnut eden bir davranış. Rab sana bu gücü vermeye devam etsin. Bak, belki bunları duymayacaktın. Ama Rab iyi bir Tanrı. Rab böyle bir Tanrı. Her zaman iyiliğimizi istiyor. Kime ait olduğumuzu unutmayalım. Bu dünyada yaşıyoruz ama buraya ait değiliz. Ayaklarımız buraya basıyor. Ama düşüncelerimiz yukarıda olsun. Ayaklarımız buraya bassın. Ama bu yukarıla bağlantıda olsun. Evet değerli kardeşler. Evet. Rabbimiz sayesinde sonsuz yaşama kavuşuyoruz. O derin günahın derinliğinden kurtularak hamdolsun. Burada çok harika bir ilke var. Buradaki ilkeyi de söylemek istiyorum. Balta demirini kaybeden peygamber gibi, kendi gücümüzde bir şeyler ödeyerek, dikkat edin, kurtuluşu satın alamayız. Öğrenci de satın alamadı değil mi o şeyi? Baltayı. Çok pahalıydı onun için. Paha biçilmez bir değerle satın alındınız diyor. Ne altın ne gümüş. Paha biçilmez. Rabbimizin kusursuz kanı aracılığıyla satın alındınız. Demek ki bizim gücümüz bu kurtuluşu ödeyebilecek yeterlilikte değil. Satın alamayız. Demek ki bizi o günahın derinliğinden, o günahın karanlığından bizi çekip dışarı çıkarabilecek başka bir yol yok. Başka bir imkan da yok değerli kardeşler. O çarmıh, o suya atılan odun tek çareydi. Çarmıh tek çareydi değerli kardeşler. Başka bir olasılık yok. Demek ki ancak ve ancak bu bize şunu gösteriyor. Rabbimiz ve İsa Mesih'in, kurtarıcımız İsa Mesih'in çarmıhı aracılığıyla mümkün hale geliyor. İmkansız olan mümkün hale geliyor. Demek ki biz imanla kabul ettiğimiz zaman, biz eğer bunu kabul ettiğimiz zaman imanla, günahın karanlığından kurtuluyoruz. Sonsuz yaşamın sahibi oluyoruz. Yani sonsuz yaşama giriş yapmış oluyoruz. Ve o günahın derinliğinden gömülü olan balta demiri gibi su üstüne çıkıyoruz. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman çok sevdiğim bir ayet var. İnsanı çok güzel ifade ediyor. Recep'in nasıl bir Recep olduğunu ifade ediyor. Öyle söyleyeyim, kendimden söyleyeyim. Bakın, açabilir misiniz 2. Samuel? 2. Samuel 14. bölüm, 14. ayet. 2. Samuel 14, umarım bunu doğru yazdım son gün. 2. Samuel 14. Günahın bataklığında gömülü olan insanı ifade ediyor. Yani insan günahın bataklığında gömülü olduğunu açıklayan bir ayet bu. Ne diyor? Bu ayet bir keresinde biliyorsunuz Yares Lozung'da, yani yılın ayeti olaraktan kullanılmıştı. Değil mi Kristina? Yanlış mı 14-14? Bak, toprağa dökülüp yeniden toplanmayan su gibi izliyoruz. Nerede yazıyor bu? O değil mi? Tamam, doğru o zaman. Ve bir heyecanlandım. Hep yanlış mı yazdık ayetleri ya? Yok sen tabii o bir zamanlar şeydi. Evet. Evet. Bir zamanlar yılın ayetiydi. Bakın insanı ne güzel açıklıyor. Günaha gömülü olan insanı. Toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibiyiz. Doğru mu değil mi bu? Doğru mu değil mi? Soruyorum size. Bana göre evet. Gerçekten de öyleyiz. Toprağa dökülü olan suya bakın. Su birikintileri, bazen ben yürüyüş yaparken o topraktaki su birikintilere bakıyorum. Temiz mi o su? Ha? Kirli. Hangimiz o suyu temiz bir şekilde oradan çıkartabilir? Eylem, bunu yapabilir misin? Topraktaki o suyu, kirli suyu temiz bir şekilde çıkartmak mümkün mü? Sen çıkartabilir misin Enver? Sen Sami? Mesela yani birçok aletler kullanılıyor, arıtma şeyleri kullanılıyor değil mi? Ama değerli kardeşler, Recep için, bizler için imkansız olanı Tanrı başarıyor. Diyeceksin ki nasıl başarıyor? İyice düşündüm ama ben çok düşündüm bunun üzerinde. Belki ben burada yıllar önce bu örneği tekrar verdim, bilmiyorum. Ama ben bunu açıkça söylemek istiyorum. Dikkat edin. Güneş suya vuruyor. Dikkat edin. Güneş ısısıyla suya vuruyor. Su buhar oluyor değil mi? Temiz su olaraktan yukarı çıkıyor. Doğru mu? Pislik aşağıda kalıyor. Doğru mu? Ama su yukarı çıkıyor temiz olaraktan. Bakın Malaki 4. bölümde ışınlarıyla 4. bölüm. Malakiler 4. bölümde orada Işınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi diyor. Güneşten söz ediyor. Rabbimizi güneşe benzetiyor değerli kardeşler. Ben bunu yaratılışın ilk 3 bölümünü paylaşırken sizlerle söylemiştim aslında. Hatırlarsınız belki. Orada çok ilginç. Işınlarıyla 4 ayet 2 yanılmıyorsam. Doğru mu? 4-2. Ne diyor? Işınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi. Öyle diyor mu son gün? 4-2. Ha, doğruluk güneşi. Ha, demek ki Recep için imkansız olan güneşi simgeleyen Rabbimiz doğruluk güneşi vuruyor, ısıtıyor, buhar olarak tertemiz bir şekilde kendine çekiyor. Demek ki pislik yerde kalıyor. Mümkün ama benim için mümkün değil. Demek ki Rabbin dışında kurtuluş mümkün değil. Çarmıhın dışında kurtuluş kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşler. Şimdi balta demiri su üstüne çıktı değil mi? Nasıl çıktı? Balta demiri su üstüne nasıl çıktı? Elişa ağacı suya attı. Doğru mu? Almanlar Almanca'da 3.20 mi? Tamam, Almanca'da 3.20 Dreiswanzig, Türkçe'de 4.2 Vierzwei, ya. Bei un. Ya, okey. Şimdi balta demiri su üstüne çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Elişa ağacı suya attıktan sonra çıkıyor. Şimdi Elişa suya o ağacı attıktan sonra adama ne diyor? Adama ne diyor? Al onu diyor. Al onu. Doğru mu? Öyle diyor. Öyle okuyoruz. Al onu diyor. Adam baltayı alıyor ve o kalabilecekleri evin yapımına, yani hizmetine devam ediyor. Ama dikkat edin, burada yine pratik bir düşünce var. Eğer ben sağlıklı bir şekilde Rab'deki hizmetime devam etmek istiyorsam önce Rabbimi, onu hayatıma almam gerekiyor. Hayatıma onu almadıkça sağlıklı bir şekilde hizmete devam edemem. Bu da bir başka nokta değerli kardeşler. O kadar zengin, gerçekten o kadar zengin. Yani daldı mı insan çıkmak bilmiyor. O kadar dolu ki. Bakın Luka 9. bölüme götürüyorum sizi. 23. ayet. Luka 9, 23. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin diyor. Burada bir alma olayı var değil mi? Yüklenme alma olayı var. Demek ki bütünüyle Rab'be güvenmemiz gerektiği burada vurgulanıyor. Rab'be tamamıyla kendimizi bırakmamız ve güvenmemiz gerektiği vurgulanıyor değerli kardeşler. Yani onu almamız gerekiyor önce. Onu almamız gerekiyor. Demek ki onun önümüze koyduğu hayata razı olmamız, o hayatı kabul etmemiz. Çarmıhını almak demek Rabbimizin yaşadığı hayatı da kabul etmek demek. O hayatı yaşamaya evet demek aslında bizlerin de. Çarmıhı almak, yüklenmek, taşımak değerli kardeşler. Onun için yol gerçekten de baktığımız zaman balta demiri gibi ağır görünüyor olabilir. Ama Rabbimiz seni su üstüne çıkarıp yükünü taşıyabilecek yeterlilikte. Bakın yol çok imkansız, çok zor görülüyor olabilir ama Rabbimiz senin yükünü taşıyabilecek, yukarı kaldırabilecek yeterlilikte ve güçte. Doğru mu? Acı ve sıkıntıların olabilir, sorunların olabilir. Yükün ne kadar ağır olursa olsun, balta demiri gibi bile olsa, suya batan balta demiri gibi olsa, ona teslim et. Acılarını, yükünü ona teslim et değerli kardeşler. Emin ol, o gereğini yapacaktır senin için. Bakın ne diyor? Çok iyi bilinen bir ayet. Matta 11:28'de. Ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar, yük altında ezilenler, inim inim inleyenler. Demiyor oraya gidin, buraya gidin, bana gelin diyor. Bakın bütün Tanrı adamlarına değil mi? Bir yer gösterir. Ya da inanç sistemlerine bakın. Değil mi? Şunu yap, bunu yap, şuraya gidin diyor. Ama Rab diyor ki, yapamayacağımız için, güçten yoksun olduğum için bana gelin diyor. Bana gelin. Bana gelin. Ben size rahat veririm. Demek ki gelmek kimin sorumluluğu? Recep'in sorumluluğu. Peki gitmek kimin sorumluluğu? Benim sorumluluğum. Bakın, kaybolan oğlun sorumluluğu babaya geri dönmekti. Baba da gereğini yaptı, doğru mu? Recep'in de sorumluluğu Rab'be geri dönmek. Hatamı görmek, yanlışlığımı görmek, geri dönmek ve Rab de gereğini yapmak. Rab de bundan sonraki gereğini bizim için yapacak değerli kardeşler. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Ne durumdasınız? Şu an hayatınıza bakın. Hayatınızı birazcık gözden geçirin. Bir 10 saniye, 15 saniye. Ne durumdasınız birazcık düşünün değerli kardeşler. Balta demiri gibi. Günahtan dolayı karanlığa gömülmüş durumda mısınız? Bakın hayatınıza. Birçok olaylarla karşılaşıyoruz. Birçok durumlarla karşılaşıyoruz. Sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Hangimizin yok ki? Ama tüm bunlar bizlerin daha da fazla yanlış yapmasını sağlıyor değerli kardeşler. Emin olun, biliyor musunuz? Günah içerisindeyken hareket ettikçe daha da derinlere batıyoruz aslında. Şimdi o balta demiri ağırdı. Dibe vurdu ama daha da derinlere doğru batıyordu aslında. Bizler de kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalıştıkça batmaya başlıyoruz. Daha derinlere batmaya başlıyoruz değerli kardeşler. Onunla tekrar bağlantıyı kurabilmek mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün. Bakın ne yaptı Elişa? Balta demirini su üstüne çıkarttı. Adama al dedi, aldı, hizmetine devam etti. Demek ki mümkün. Evet, hizmetine devam edebilmen, etkin bir şekilde, verimli bir şekilde hizmetine devam edebilmen kesinlikle mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Onun için ona izin verirsen o da sana seni o karanlığından, o bataklıktan çıkarıp doğru bir şekilde, harika bir şekilde yürümene yardımcı olacak. Destek olacak ve senin sağlıklı bir şekilde yürümeni sağlayacak sevgili kardeşim. Onun için izin verirsen eğer, hizmetinin daha verimli olmasını istiyorsan eğer, o zaman sahip olduğun değer neyse kaybettiğin, dediğim gibi yetenek ya da armağanlar olabilir, sabır olabilir, öz denetim olabilir, bağlılık olabilir, değil mi? Tanrı'ya geri getirip teslim etmemiz gerekiyor. Tanrı'nın onarmasına izin vermemiz gerekiyor. Rab onu tekrar ne yapıyor? Teslim ettiğin o değeri alıyor, keskinleştiriyor, daha iyi bir duruma getiriyor ve etkin bir şekilde kullanmanı sağlıyor. Ama tövbe etmedikçe, itiraf etmedikçe, geri getirmedikçe bu mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için Hoşaya 6. bölümün ilk ayetinde diyor ki, ilk ayetinde gelin diyor Rab'be dönelim. Yapalım mı bunu? Gelin Rab'be dönelim. Bilmiyorum sizin hayatınızı. Şu an neler dönüyor sizin hayatınızda ben bilmiyorum, görmüyorum. Ama siz kendiniz biliyorsunuz. Hoşaya'nın aracılığıyla o sözler bizim için geçerli olsun. Gelin Rab'be dönelim. O ayeti devam ederseniz diyor ki o sizi iyileştirecek, yaralarınızı saracaktır diyor. Ama ona geri dönmek lazım. Gelin geri dönelim Rab'be. Son bir olayla, kutsal kitaptan bir olayla kapatacağım konumu. Hatırlayın, bu durumu çok iyi bir şekilde açıklayan bir bölüm var aslında. Sahip olduğu değeri kaybeden, itaatsizliğinden dolayı, kendi kafasındaki doğrularından dolayı, affedersiniz biraz daha farklı konuşacağım, kadına çok düşkünlüğünden dolayı sahip olduğu değeri kaybeden bir kişi var. Kim o? Kim o? Ha? Evet. Şimşon. Şimşon. Değil mi? Şimşon'un en büyük şeyi, çok affedersiniz, kara hastasıydı. Yani onun Delila adında birine aşık oldu. Delila. Hatırlıyor musunuz Delila? Hakimler kitabı 16. bölüm. İsterseniz eve gidince okuyun onu. Tabii hakimle Hakimler kitabı 16. bölümü okuyun. Lütfen okuyun. Orada Delila'dan söz ediyor. Aşık oldu Delila'ya. Ve Delila Filistinler için bir plan hazırladı. Biliyorsunuz ustura değmemişti bizim Şimşon'un başına. Rab onu bir simge olarak kullanıyordu. Gücünü, sahip olduğu değeri Tanrı'ya, Tanrı'nın ona vermiş olduğu değer onunla bağlantılıydı. Ustura değmeyecek demişti. Ustura değmedi. Ama Delila habire onun ağzından gücünün nereden kaynaklandığını öğrenmeye çalıştı. Bütün erkeklerin zayıf olduğu bir nokta aslında, değil mi? Ben yani erkek olduğum için söyleyebilirim. Delila birkaç kez, Şimşon birkaç kez aslında farklı şeyler söyledi. Ondan sonra Filistiler geldi, gücüyle çatır çatır zincirleri parçaladı, uyganları parçaladı, sırıldı, kurtuldu. Ama üçüncü kez yanılmıyorsam, belki dördüncü kez. Delila dedi ki ya beni sen yine aldattın. Ya söylesene bana bunu. Ve Şimşon söyledi. Delila Şimşon'un saçlarını kesti. Ama acı veren neydi biliyor musunuz? Acı veren neydi biliyor musunuz? Orada okuyoruz ki Şimşon Tanrı'nın kendisinden uzaklaştığını farkında bile değildi. İşte biz böyleyiz değerli kardeşler. Bakın, kendi gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama Rab sırtını bize dönmüş, bizimle değil, farkında değiliz. Farkında değiliz. Rab bizden ayrılmış demiyorum ama sırtını dönmüş. Ayrılan bizleriz zaten. Değerli kardeşler. Bu bana acı veriyor. Ayrıldığının farkında bile değildi. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Onu yakaladılar. Ve düşündü ki tekrar silkeleneceğim. Tekrar kurtulacağım. Silkelendi. Kurtulamadı. Aldılar onu. Cezaevine koydular. Hayvan gibi onunla alay ettiler. Gözlerini iki gözünü de çıkardılar. Ama yine güzel bir nokta vardı. Orada okuyoruz ki Şimşon yanlışlığını gördü. Eksikliğini gördü. Hatasını gördü. Rabbe geri dönmek uzun sürmedi Şimşon'un. Değerli kardeşler, benim hanım sık sık gözlüğünü kaybeder. Ters bakma canım. Değil mi? Bak. Biz bazen yapıyoruz böyle. Birbirimizi güldürüyoruz. Hanıma benim söylediğim söz nedir biliyor musunuz? Bana soruyor ki gözlüğüm nerede? Değil mi? Son zamanlarda hamdolsun sormuyor. Yani daha güzel bir noktada o konusunda. Ondan sonra ona diyorum ki ilk söylediğim şey Kristina diyorum. Gözlüğünü en son nerede bıraktıysan orada. Hatırla. Bak pratik bir düşünce koyuyorum kafanıza. Hatırla. Sahip olduğun değeri en son nerede sahiptin? Nerede sahiptin en son? O noktaya geri dönmen gerekiyor Şimşon gibi. Onu tekrar bulman, kendini elde etmen için o kaybettiğin, bıraktığın noktaya geri dönmen gerekiyor. Şimşon geri döndü. Ve sonucu okuyoruz değil mi? İki direğe ellerini koydu ve şöyle dua etti. Diyor ki, ey egemen Rab, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir diyor. Bir kez daha. O gücü Rab ona veriyor. Tövbe etti çünkü. Günahımı gördü. Biz günahımızı görmezlikten geliyoruz. Değerli kardeşler. Kamufle etmeye çalışıyoruz. Çok şey biliyormuşuz gibi. Rab ona güçlendirdi. İki eliyle tuttu. Onların o Filistlerin tapınağı vardı, putperestlerin tapınağı. Onun içerisindeydiler. Salladı. Tapınak o Filistlerin üzerine yıkıldı. Ve orada diyor ki, Şimşon ölürken yaşam boyunca öldürdüğünden daha çok fazla insan öldürdü diyor. Bakın bu ne demektir biliyor musunuz? Pratik olarak düşündüğüm zaman. Ben eğer hatamı görür, Tanrı'ya geri dönersem bugüne kadar yaptığımdan daha da fazlasını yapacak yeterliğe sahip oluyorum. Tövbe ettiğim zaman, yanlışlığımı gördüğüm zaman, geriye döndüğüm zaman Rabbinin o yeteneğimi, kaybettiğim değeri, armağanı 2 katına, 10 katına, 100 katına çıkartıyor. Seni daha etkin duruma getiriyor. Seni daha çok verimli duruma getiriyor sevgili kardeşler. Onun için tövbe etmen gerekiyor. Rabbe dönmen gerekiyor. İtiraf etmen gerekiyor. Armağansa armağan, yetenekse yetenek. Sabırsa sabır, dayanma gücü ise dayanma gücü, yumuşaklıksa yumuşaklık, bağlılıksa bağlılık. Ne ise gör ve geri dön, tövbe et. Değerli kardeşler. Ve Tanrı adamı gibi açıkça göster nerede ve nasıl kaybettiğini. O gösterdi, işte bak buraya da düşürdüm dedi. Tanrı adamı Elişa'ya, doğru mu? Sen de diyeceksin, Rab beni bağışla. Ben bu noktada seni kaybettim. Ben bu noktada sana sırtımı döndüm. Düşün hangi noktada o değeri kaybettin, onu yitirdin değerli kardeşler. Eğer ben körelen yönümü onarmasına izin verirsem değerli kardeşler, Rab beni hizmette daha da başarılı kılacak. Daha etkin, daha verimli olmamı sağlayacaktır değerli kardeşler. Onaracağı için, tekrar ayağa kaldıracağı için. Eğer imanlı değilsen, ya dersin bununla benim ne alakası var? Ben zaten imanlı değilim, daha henüz karar vermiş değilim. Eğer o noktadaysan, Tanrı sadece yeteneklerle, armağanlarla ilgilenmiyor ki. Tanrı aynı zamanda da insanın yüreğiyle, canıyla ilgileniyor. Canının kurtuluşuyla Tanrı ilgileniyor sevgili kardeşim. Saptan kayıp suların derinine gömülen balta demiri gibi olduğunu düşünme. Balta demiri olduğu gibi düşün. Yani o baltanın sapından çıkıp kurtulan balta demiri gibi olduğunu düşün. Çaresizlik içerisinde. Onun su üstüne çıkmasının tek yolu İsa Mesih'in çarmıhından geçiyor. Çarmıhta gerçekleşen kurtuluş senin için de, benim için de, tüm insanlık için de geçerli sevgili kardeşler. O zaman yapman gereken, yüzümüzü gelin çarmıha çevirelim. Gelin Rab'be geri dönelim. Değerli kardeşler, suyun derinliklerinde yatan balta demirinin su üstüne çıktığı gibi o seni de çarmıh aracılığıyla ayağa kaldıracak, yürümeni sağlayacaktır. Evet, etkin ve verimli bir şekilde olmana yardımcı olacak. Ama yapman gereken nerede en son ona sahipti? O noktaya geri dön. Eğelim yüreklerimizi. Bir 10 saniye, 15 saniye sessiz kalalım. Yüreklerimize bakalım, hayatlarımızı gözden geçirelim. Hangi noktada sahip olduğumuz bazı yeteneklerimizi, değerlerimizi kaybettik? Bazen diyorum ben, niye bu kadar sabırlı, eskisi kadar sabırlı değilim? Neden çabucak öfkeleniyorum? Bazen hanım bana söylüyor, dur ya diyor, birazcık sakin ol. Ama bana aslında onu söylerken bana şunu anlatıyor, Recep otur birazcık düşün. Sen niye bu noktaya geldin? Niye çabuk öfkelenecek noktaya geldin? Düşünelim. Nerede yanlış yaptık? Nerede kaybettik o güzel değeri? Rab bekliyor. Ey bütün yorgun olanlar, yükü ağır olanlar bana gelin diyor. Dönelim Rab'be. Dönelim. Kulları bize ardına kadar açık. Bizi ayağa kaldırmak istiyor. Bu kiliseyi ayağa kaldırmak istiyor. Bu kilise aracılığıyla Sindelfingen'de çok şeyler yapmak istiyor. Yapacaktır da inanıyorum. Yapacak. Ama senin aracılığına yapacak. Benim aracılığına yapacak. Yeter ki biz eksikliğimizi görelim. Yanlışlığımızı görelim, geri dönelim sevgili kardeşler. Sami kardeş duayla kapatır. Yüreklerine lütfen 15-20 saniye kalalım. Rab bizim yüreğimize bakıyor.